Ayrım 2.
Bütün bunlara eklenecek olan iki önemli noktadan biri, Türkiye'de bir süredir bütün hükümetlerin ve muhalefet partilerinin halka güven vermekte ve sorunlarını çözmede gerçekten başarısız ve yetersiz kaldığı bir dönemin yaşanmasıdır. Türkiye'nin ciddi ekonomik sorunlarının bulunduğu sırada petrol zengini İslam ülkelerinden dinci çevrelere ve Refah Partisi'ne bol paranın akmasıdır. Bu para Türkiye'de bir din devleti düzeni kurmak ve politik iktidarı elde etmek isteyen kesimlerce kullanılmakta. Ne yazık ki bu arada umut peşindeki halk da düzmece slogan ve yalanlarla devamlı aldatılmaktadır. Petrol zengini ülkelerin Türkiye içindeki faaliyetleriyle ilgili olarak göz önünde olmayan ve bilinmeyen binlerce şey var. Bilinenlerden bir kısmı bile bu alanda önemli ipuçları vermeye yetmez mi? Örneğin kuruluş amacının Müslüman ülkelerde şeriat düzenini yaymak olduğu belirtilen Suudi sermayeli bankalar Türkiye'de 14. yılını doldurulmuş bulunuyor. 27 Temmuz 1981 tarihinde Suudi Arabistan'da Dar al-Mal al-İslami kurulmuştu. Yönetim tüzüğünde kuruluş amacı Müslüman ülkelerle ekonomik birliktelik, İslami finans kurumlarını ve şeriat düzenini yaymak olarak yer alıyor. Bu kuruluş Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 İslam ülkesinde şeriat düzenini kurmayı amaçlıyor. Suudi Arabistan tarafından yönetilen Faysal Finans Kurumu, Faysal Dış Ticaret, Faysal İnşaat ve Tayiba Şirketler Grubu'nun da sahibi bulunan kuruluşun rabıta örgütüyle iç içe olduğu da belirtiliyor. Unutmayalım ki bugün ülkemizde İslami hareketi yaymak amacıyla kurulmuş 400 civarında yayın evi, 500 civarında dergi vardır. Çeşitli günlük gazeteler yayımlanmaktadır. Halen 10 binden fazla kitap basılmıştır. Çeşitli TV kanalları ve radyolar bu amaçları yayma çabasındadır. Buna göre sormamız gerekmez mi? Bütün bu değirmenlerin güldür güldür akan suları nereden gelmektedir? Hiç kuşkusuz diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de İslami hareket için desteklenmekte sadece yer altındaki petrol kaynakları nedeniyle zenginleşmiş İslam devletlerinden de bolca ekonomik yardım gelmektedir. Bu konuda halkın tanık olduğu ve bildiği sayısız örnek gözler önündedir. Siyah çarşaf, siyah ayakkabı ve siyah eldiven giyip yüzlerini büyük gözlüklerle saklayarak gruplar halinde İstanbul sokaklarında dolaşma karşılığında bazı genç kızların ayda 500 mark yani yaklaşık 15 milyon Türk lirası maaş aldığı 10 genç kızı tesettüre sokana bir araba verildiği bilinmektedir. 1994'te yapılan 27 Mart yerel seçimleri öncesinde Refah Partisi'ne oy vermeleri karşılığında binlerce dar gelirli insan kendilerinin kışlık odun ve kömürlerinin ya da yıllık erzaklarının nasıl sağlandığını gizlememektedir. Bunun için belirlenen evler ve dükkanlar Refah Partili militanlar tarafından tekrar tekrar ziyaret edilmiş, Refah Partisi'ne oy vereceklerine dair Kur'an'a el bastırılarak kimilerine kışlık yakacak veya erzak veya doğrudan altın dağıtılmış, kimilerine düdüklü tencere kapağı ya da ayakkabı teki verilmiş ve seçim sonrasında diğer tekler tamamlanmıştır. Sadece İstanbul'da seçim öncesinde gerçekleşen binlerce örnek bir yana, Fakirleri Koruma Derneği gibi derneklerin ve vakıfların nasıl çalıştıkları da artık bilinmektedir. İnsanları devamlı etkilemek veya doğrudan ekonomik yollardan desteklemek üzere kurulmuş dinci vakıf ve dernekler, camiler, Kur'an kursları, öğrenci yurtları da çok iyi bilinen İslamcı kuruluşlardır. Bunlar hep bilinenler. Bilinmeyenleri de göz önüne alırsak kimlerin bu yeni tür hareketi hangi boyutlarda desteklediğini tahmin etmek hiç de zor değildir. Türkiye'de İslami kesimde oldukça iyi tanınan Mehmet Şevki Eygi'ye göre İslami hareketi Türkiye'ye İran sokmuştur. Zaten İran'ın kendisi de İslami bir hareket gerçekleştirdik ve bunu artık Türkiye'ye de ihraç edeceğiz demiştir. Nitekim Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu aşırı dinci akımların devlet kuruluşlarında kadrolaşmayı amaçladığını, kendilerine bağlı gençleri de harp okulları, siyasal bilgiler ve hukuk fakültesi gibi okullara sokmaya çalıştığını bildirmiştir. MGK, Hizbullah'ın Türkiye'deki birçok faili meçhul cinayeti üstlendiğine de dikkat çekerken, örgütün Türkiye'de İslami Cihat ve İslami Hareket gibi adları kullandığını vurgulamıştır. Kısaca bir süredir biliniyor ki Türkiye'de dine dayalı devlet düzenini kurmak isteyenler şeriatla yönetilen ülkelerden getirdikleri ithal şeriatçılarla cihat çağrısı yapıyorlar. Suudi Arabistan, Pakistan ve Afganistan'dan gelen şeriat yanlıları özellikle gecekondu bölgelerinde camilerde vaazlar vererek ya da dergi ve gazeteler yoluyla Müslümanları Allah yolunda ölmeye çağırıyorlar. 8 Temmuz 1993 tarihli Cuma dergisinin "Ölümüne gençlik arıyorum" başlığı ile Türkiye'de Türkçe yazılmış bir yazıda gençlerimize şöyle sesleniliyor. Ey İslam gençleri, hep ölecek değil miyiz? Allah'a bir can borcumuz yok mu? Öyleyse silkinin. Gerekirse ölümlerin en şereflisini seçin, şehadet şerbetini seçin. Bir pasaport koyun cebinize, çıkın Avrupa'ya, özellikle İngiltere'ye. Çünkü İngiliz bugün sadece Bosna'da katledilen 250 bin Müslümanın değil, son 3,5 asırdır Afganistan'dan Hindistan'a, Mısır'dan Sudan'a kadar İslam dünyasında milyonların katlinden sorumludur. Birer şimşek gibi çakın Londra sokaklarında, metrolarda. Acımayın, asla acımayın. Onlara onların lisanıyla konuşun. Onların kadınlarımızın, kızlarımızın ızlarına geçerken, çocuk, kadın, ihtiyar demeden kurşunlayıp bombalarken nasıl acımasızca davrandıklarını unutmayın. Tüm küfür beldeleri şehir şehir, sokak sokak, otobüs, tren, tramvay, uçak, gemi hepsi sizi bekliyor. İkişer ikişer, üçer beşer gidin, teker teker gidin. Kimseye demeyin ki ben gidiyorum. Bir Allah bilsin kutsal amacınızı yeter. Gerekirse ölümlerin en şereflisini seçin. Yani yüzyıllar boyu insancıl ve hoşgörülü bir din olarak kabul edilen dinimiz adına şimdi ülkemizde cihat çağrıları yapılıyor. Sonra da Türkiye'de kötü giden her siyasi ve toplumsal olayın, örneğin fakirliğin, hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, fuhuşun, şehvetin, kumarın, intiharın, uyuşturucu kullanmanın, eşcinselliğin, insestin, cinsel suçların hepsinin sorumlusu laiklik, tek çaresi de İslamiyet olarak gösterilmeye çalışılıyor. Tıpkı şu aşağıdaki yazılarda olduğu gibi. Son 70 yıldır insanımıza örnek diye gösterilen ve çağdaş, ileri, medeni kılıfları altında toplumumuza yutturulmak istenen Batı'da tam bir çöküş yaşanıyor. Boşanma, intihar, cinsi sapıklık, fuhuş ve hırsızlık Batı toplumlarını içten içe kemiriyor, eritiyor. Hastalıklarının yegane sebebi imansızlık ve idealsizlik. Türk toplumunda da işte ideal ve imanı yok etmeye çalışıyorlar. Hem de Tanzimat'tan bu yana. Hırsızlığın çaresi İslam Cumhuriyeti'dir. Sahabe devrinin insanları gibi millet malına hürmetkar olmak gerekir. Türkiye'de demokrasi namı altında işlenen suçların bir türlü biteceği yoktur. Demokrasiden yanayım ama İslam'ın hakim olduğu bir rejim düşünülmelidir. Yani bir İslam Cumhuriyeti düşünülmelidir. Ne oldu Müslüman Türk gençliğine? 70 yıllık bir düzende gençlik nasıl böyle oldu? Cumhuriyete ve demokrasiye dayanarak bu gençliği zehirlediler. Batıya ve Yahudilere yaranmak için zehirlediler. Dini siyasetten men ettiler. Dinsizliği siyaset yaptılar. Kısaca Atatürkçülük dediler, medeniyet dediler, çağdaşlık dediler, demokrasi dediler, gençliği yiyip bitirdiler. Artık gençlik özüne dönmelidir. Öz de İslam'dır, Müslümanlıktır. Yani kurtuluş İslam'dadır. Bazı dergilerin 70 yıllık değişmeyen İslam düşmanlığı, yasaklanan Kur'an gibi yalanları kapak yaptığını, bazı dergi, gazete ve TV programlarında her çeşit toplantılarda laiklik kavramının devamlı ve alabildiğine saptırıldığını, yıpratılmaya ve çürütülmeye çalışıldığını görüyoruz. 70 yıldır millete kan kusturan laiklik, Müslümana zulümle eş anlamlı hale getirilmiştir gibi. Türkiye'de aydınlar benzeri yaklaşımlara uzun süre tepki gösterme gereğini duymadılar. İnanıyorlardı ki en eğitimsiz insanlar bile bütün bu yalanların içindeki yanlışları görecektir. Üstelik çarşaf giymekle iyi Müslüman sayılmayacağını halk gerçekten görüyordu. Bosna Müslümanları için dişinden tırnağından arttırdığı paraların Refah Partili uyanıkların elinde nasıl buharlaşıp uçtuğunu ve yerine ulaşmadığını görüyordu. Erbakan'ın kızına 5 yıldızlı Sheraton Oteli'nde yaptığı şahane düğünü biliyor, İslam adına söylenenlerle bu tabloyu bağdaştıramıyordu. Refahlı belediyelerin yasaların çiğnenmesine göz yumma bedeli olarak makbuz karşılığı haraç aldığını görüyordu. Söylenen bütün yalanları biliyor ve görüyordu. Ama dinciler de durmak bilmeden gerçekleri çarpıtıyordu. Tıpkı şu saptırma ve çarpıtmalarda olduğu gibi. Bizde laiklik din düşmanlığı olarak dini, örfü, adeti yok etmek için kullanıldı. Laiklik inananların ensesinde kılıçtır. Bizde laiklik yanlış anlaşıldı. Cumhuriyet rejimi kan ve gözyaşı gibi çürük temeller üzerine bina olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti inkılapları ile dinsizlik cereyanı başladı. Kur'an okumak değil, evde Kur'an'ı saklamak dahi yasaklandı. Türkiye'nin %99'u Müslüman deniliyor. Ama neticede en çok satan gazete senin dinine saldırıyor. Türkiye'nin önünde iki tercihten birine mahkumiyet vardır. Ya Japon, Alman ve Ruslar gibi yeniden yapılanarak bölgesinin Osmanlısı olmak veya misak-ı milli saplantısı ile parçalanmak. İşte ülkemizde böylesine yalan ve yanlış zincirleriyle yalan ve yanlış sonuçlara ulaşılıyor ve bu yanlış sonuçlarla halk kışkırtılıyor. Bu çevreler üstelik uzun süre mağdur rolü oynadılar. Aydınlar ve gerçek dindarlar bu kadar yalanı neresinden ve nasıl düzelteceklerini düşünürken onlar hep sistemli biçimde hücum ettiler. Bir yerlerden işaret aldıkları ve hazırlandıkları belliydi. Bütün bunlar gerçek dindarların ve aydınların hemen tepki göstermesini geciktirdi. Oysa artık dinci akımlar mağdur sayılmak şöyle dursun, tam tersine iktidar hesapları yapmaya ve insanların sivil yaşamına karışma hakkını kendilerinde görmeye başladılar bile. Örneğin Refah Partili bir milletvekili Yargıtay bütçesi konuşmaları sırasında meclis kürsüsünde plajların suç fabrikası olduğunu iddia ederek kapatılmaları gerektiğini söyleyebilmiştir. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın iktidara kanlı mı kansız mı gelecekleriyle ilgili sözlerinden sonra bir diğer RP milletvekili Ali Oğuz, iktidara geldiklerinde şeriat hukukunda uygulanan bir insanın işlediği suçun cezasını diğer insanların vermesi demek olan İhkak-ı Hak döneminin yakında başlayacağını söylemiş, şeriatın bu uygulamasını savunabilmiş, İhkak-ı Hak'ta kimin kime galip geleceği belli olmaz. Onun için elinizdeki iktidara güvenip de öyle tavırlara girmeyin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer milletvekillerini tehdit etmiştir. Günümüzde artık bazı çevreler yüksek sesle hilafeti geri getirmekten, şeriat düzenini kurmaktan söz etmekteler. İstanbul'da Refah Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan, belediye meclisini açma töreninde Atatürk için saygı duruşunda bulunma adetini bile bile atlayıp Kur'an'dan ayetler okuyarak meclisi açmıştır. Yapılacak ilk genel seçimde Refah Partisi seçimleri kazanırsa Türkiye'yi İran'a benzeteceklerinin ilk işaretlerini böylece Tayyip Erdoğan vermiştir. Nitekim RP'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve 16 ilçe belediye başkanlığını kazanmasının ardından şeriat yanlısı çeteler genç kızlara ve kadınlara yönelik saldırılara hemen başlamıştır. Bakırköy, Üsküdar, Beyoğlu ve Halkalı'da yeşil cübbeli, sarıklı saldırganlar genç kız ve kadınlara tükürmüş, Ortaköy'de halk otobüsünü durduran sarıklı ve sopalı 4 saldırgan yobaz içerideki kadınları indirdikten sonra erkekleri tehdit etmiş ve bundan sonra otobüste haremlik selamlık düzenine uyulmasını emretmişlerdir. Ancak Refah Partililer bu kadar çabuk deşifre olmalarının ve olumsuz haberlerin kendilerine zarar vereceğini gördükleri için Refah Partisi'nin talimatıyla saldırılar şimdilik durdurulmuştur. Bu noktada gerçekten ciddi biçimde sormamız gerekiyor. Türk insanı acaba din devletlerinde insanların günlük yaşantısına şeriat düzeninin neler getireceğini biliyor mu? gerçekleri saptırmaktan ve yalan söylemekten asla çekinmeyen ve hatta bunu takiye adıyla meşru bulan çevreler, insanları boyuna kandırdığına göre bu konuda halkı uyarmak ve tehlikeler konusunda bilinçlendirmek hepimizin görevi değil mi? Acaba Türk insanı bu çağdaş mollalar bir kez iktidara gelirlerse bunun Türkiye'de demokrasinin sonu olacağını biliyor mu? Türk parlamenterleri, tuttukları parti ne olursa olsun, İslamcılar bir kez seçimi kazanırsa ilk fırsatta İslami bir devletin ilan edileceğini ve bir daha özgür seçim yapılmayacağını, seçim yapılsa bile bu seçime ancak bir tek İslami partinin katılacağını dikkate alıyorlar mı? İşin en ilginç yönü, İslami hareketlere kadınların başlangıçta istediklerini zannederek katılmış olmalarıdır. Tıpkı İran'daki Hümeyni rejimini kadınların önce isteyerek getirmeleri gibi. Oysa bu hareketlerin en belirgin özelliği kadınların özgürlüğünün sınırlanmasıdır. Nasıl oluyor da kadınlar böyle bir sınırlanmaya, ikinci sınıf insan olmaya razı olabiliyor, bir cehennem hayatı yaşamayı isteyebiliyorlar? Bizim gözlem ve çalışmalarımıza göre ülkemizde İslami harekete isteyerek katılanların bir kısmı gerçekten samimi, inanç sahibi, dindar insanlardır. Bunlar karşımızdaki İslami hareketin politik yönünü hiç hesaba katmaksızın adı İslami olan bu hareketi gözü kapalı desteklemektedirler. Yani bilmeden ve farkında olmadan bu gerçek dindarlar dincilerin tuzağına düşmektedir. İslami harekete isteyerek katıldığını söyleyen kadınların, özellikle genç kadınların, büyük bölümü ise önce çağrıldıkları dini toplantılardan etkilenmişler, buralarda kendilerine çeşitli görevler verildiği için kendilerini çok önemli hissetmeye başlamışlar ve hayatları yeni bir anlam kazanmıştır. Tıpkı 12 Eylül öncesinde sağ ve sol ideolojileri ezbere benimseyip kamplara ayrılan, şimdi bir kısmı toprak altında yatan sağcı veya solcu genç militanlar gibi. Tıpkı İran'da sırtında bebekleri ve elinde silahları ile Hümeyni'nin İslami din devletini kurması için büyük mücadele veren İranlı kadınlar gibi. Şimdi dünyada en büyük hayal kırıklığını ve en büyük pişmanlığı yaşayan İranlı kadınlar gibi. Şimdi de bizim ülkemizde bazı militan kadınlar bu İslami hareketin ateşli ve heyecanlı savunucusu olmuşlardır. Bu tür İslami akımların dünyada ve günümüzdeki gerçek yüzünü ve nasıl uygulandığını bilmedikleri için ileride kendi başlarına ve Türkiye'ye getirecekleri tehlikeler konusundaki her çeşit uyarıyı şimdilik hafife almaktadırlar. Ülkemizdeki İslami harekete isteyerek katıldığını düşünen kadınların bir bölümü ise tamamen örtündükleri zaman erkeklerin bakışından ve kendilerini rahatsız etmesinden korundukları inancındadır veya onlara öyle gelmektedir ki kapanmakla erkekler kendilerine daha çok saygı göstermektedir. Böylece İslami yaşam biçiminde kendilerini çok daha rahat hissetmektedirler. Ancak bu grupta din devletinde gerçek uygulamanın kadınları nasıl bir cehennemde yaşamaya zorladığının ve böyle bir katı yaşam biçimi geldikten sonra artık hiçbir şeyin kendi arzu ve isteğine bağlı olarak değişmeyeceğinin bilincinde değildir. Kadınlarımızın en büyük bölümü ise ya ailelerindeki erkeklerin baskısı ya da çevrelerindeki dincilerin tehditleri nedeniyle tesettürlüdür ve İslami yaşam biçimine dışarıdan gelen baskılar nedeniyle zorunlu olarak uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bunlar bizim ülkemizde tesettüre giren ve İslami yaşam biçimine göre yaşamaya başlayan kadınlarla ilgili bazı gözlemlerimiz. Geldiğimiz bu noktada hepimizin bir din devletinde yaşam biçiminin nasıl olduğu gerçeğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'da, İran'da, Mısır'da, Cezayir'de, Sudan'da, Somali'de, Malezya'nın bir bölümünde insanlar nasıl yaşamaktadır? Önce bunları bilelim. Ondan sonra gerekiyorsa ülkemizdeki ana babaları uyaralım ve onlara soralım. Kızınızın bir adamın dördüncü karısı olmasını nasıl karşılarsınız? Siz kızınızın bir kentten ötekine seyahat etmesi gerektiğinde tek başına otobüse bindirilmemesini, ancak kocasından alınan bir izin belgesiyle sizi görmeye gelebilmesini ister misiniz? Kızınız baştan ayağa çarşaflara bürünmeye zorlandı ve sizden bunun hesabını sorduğu zaman ona ne yanıt vereceksiniz? Din adına oynanan bu oyunları görmediniz mi? Dediği zaman ona bilemedim evladım demeye diliniz varacak mı? Kızınızın yüksek öğrenim yapma veya istediği bir işte çalışma hakkı elinden alındığı zaman buna kalbiniz ve vicdanınız dayanacak mı? Oğlunuzun porno filmi seyrettiği, dans ettiği veya kız arkadaşına sarıldığı gerekçeleriyle ahlak polisleri tarafından kamçılanmasına içiniz razı olacak mı? Siz kendiniz oruç tutmadığınız veya içki içtiğiniz anlaşıldığı zaman devletin polisi tarafından tartaklanmayı içinize sindirebilecek misiniz? Siz sokakta bir kadının saç teli göründüğü zaman yüzüne kezzapların atıldığı ama kapalı kapıların arkasında her türlü yolsuzluğun yapıldığı bir ülkede yaşamak ister misiniz? İşte bu küçük kitap günümüzde İran, Suudi Arabistan, Afganistan, Cezayir, Mısır, Sudan, Malezya gibi din devletlerindeki günlük yaşamın resmini yalın ve gerçekte olduğu gibi gözler önüne sermek amacıyla yazıldı. İran'dan haberler. Kadın olmak zor, hele bazı ülkelerde. İran'da İslami rejim kurulmadan önce 2 yıl boyunca kadınlar kimi zaman kucaklarında çocukları ile Tahran sokaklarında devamlı gösterilere katıldılar. Kadınlar büyük bir coşkuyla Şah'ın gitmesini ve Hümeyni'nin İslam devrimini getirmesini istiyorlardı. İslami rejim kurulur kurulmaz İranlı kadınlar sevinçle Hümeyni'yi kutlamaya gittiler. Ancak Hümeyni o güne kadar söylediklerinin tamamını hemen unutuvermişti ve vaat ettiklerinin tamamen aksini uyguladı. Sözü şuydu, şimdi İran'da İslami bir hükümet olduğuna göre tüm kadınlar İslam'a uygun giyineceklerdir. Hayatlarının en büyük hayal kırıklığını yaşayan kadınlar bu kez Hümeyni'ye karşı çıkmaya kalkıştılarsa da devrim muhafızları tarafından her seferinde dövüldüler, dağıtıldılar.